Ayrım 55.
Sayfa 515. Bana bak, sen benimle dalga mı geçiyorsun Ferdinand diye yanıt verdi. Bu yaşta böyle laflar duymak hiç de hoş değil. Şu halime baksana yahu. Artık bir yere kımıldamak istemiyordu. Yollara düşmekten bıkmıştı anlaşılan. Şuradan şuraya daha gitmek istemiyorum deyip duruyordu. Ne dersen de, ne yaparsan yap, artık kılımı kıpırdatmam. Benim dostluğuma böyle karşılık veriyordu işte. Oysa ben ısrar ediyordum. Peki, tut ki Madelon gidip seni ihbar etti. Onroy'la ana meselesi için. Mesela dedik. Sen değil miydin böyle bir şey yapabilecek tıynette olduğunu söyleyen? Başa gelen çekilir diye yanıtladı. Elinden geleni ardına koymasın. Böyle laflar etmesine hiç alışık değildim. Çünkü eskiden hiç de onun tarzına uygun bir şey değildi kadercilik. Bari git de kendine bu yakınlarda bir fabrikada iş bul. Böylece hiç olmazsa her dakika bizimle birlikte olmak zorunda kalmazsın. Seni almaya gelen olursa da sana önceden haber verecek vaktimiz olur. Parapin de benimle tamamen hemfikirdi. Hatta bu vesileyle bizimle biraz konuştu bile. Belli ki bu aramızda olup bitenleri bayağı acil ve önemli buluyordu. Böylece onu, yani Robinson'ı bir yerlere yerleştirmek, gizlemek için çareler aramaya koyulduk. Bu civardaki tanıdıklarımız arasında çok kritik anlarda ona vermiş olduğumuz son derece hassas hizmetlerden ötürü kendini bize borçlu hisseden bir kaportacı vardı. Robinson'ı elle boyamada kullanmak üzere bir deneme süresi için işe almayı kabul etti. İnce bir işti, çok zor değil, parası da iyi. Leon dedik ona, işe başlayacağı sabah bu yeni işinde cacıklık gibi davranma, abuk subuk. Fikirlerinle sivrilik yapıp kendini mimletme. İşe saatinde git, başkalarından önce işten ayrılma. Herkese merhaba de. Usludur yani, adam gibi bir atölyedesin ve tavsiye üzerine işe alındın. Ama yine de onu patronun özel tuvaletine girerken gören yandaki atölyeden bir ispiyoncu tarafından mimlenmişti hemencecik. Kendi suçu olmadığı halde. Bu yeterli oldu, rapor, bozgunculuk, kapı dışarı. Böylece birkaç güne kalmadan yine bizim yanımıza gelmek zorunda kaldı Robinson. İşsiz, kader. Sonra da neredeyse hemen o gün öksürmeye başladı. Göğsünü dinledik ve bütün sağ akciğerini kaplayan bir sürü hırıltı duyduk. Yataktan çıkmaması gerekiyordu. Olay bir cumartesi günü tam akşam yemeğinden önce vuku buldu. Birisi giriş salonunda bizzat beni görmek istiyormuş. Bir kadın diye haber verdiler. Bu oydu. Armut şeklinde havalı küçük bir şapkası ve eldivenleri vardı. Gayet iyi hatırlıyorum. Girizgaha hiç gerek yoktu, tam da üstüne gelmişti. Açtım ağzımı, yundum gözümü. Madelon diye hemen durdurdum onu. Eğer esas görmek istediğiniz kişi Leon'sa, sizi hemen uyarıyorum, boşu boşuna ısrar etmeyin, geldiğiniz gibi gidebilirsiniz. O hasta, hem de ciğerlerinden hem de aklından. Üstelik durumu epey de vahim, onu göremezsiniz. Zaten size söyleyecek bir şey de yok. Bana da mı söyleyecek bir şey yok yani diye ısrar ediyordu. Hayır, size bile, hatta özellikle de size diye ekledim. Üsteleyecek sanıyordum. Hayır, tam önümde, orada, gözlerini üzerime dikmiş, dudaklarını büzmüş, başı hafifçe eğik, kafasını sağa sola sallayarak beni anılarının neresinde bırakmış olduğunu çıkarmaya çalışıyordu. Artık orada değildim. Ben de anılarda yer değiştirmiştim. Karşımda bir erkek olsaydı eğer, iri kıyım, bu beni ürkütebilirdi. Ama ondan korkacak halim yoktu. Benim kadar güçlü kuvvetli değildi, öyle derler ya hani. Ezelden beri böyle öfke saçan bir suratı tokatlamayı istemişimdir. Bu durumlarda bu öfkeli suratlar ne hale gelir diye merak etmişimdir hep. Birinin kafasında dönüp dolanan tüm o tutkuları bir anda allak bullak etmenin en iyi yolu buydu. Ya da bol sıfırlı bir çek. Dalgalı bir denizde yelken açmışken yapılan hoş bir manevra kadar güzeldir bu. Karşınızdaki kişi olduğu gibi yeni bir rüzgarla eğiliverir. Bu sahneyi mutlaka görmek istiyordum. En az 20 yıldır içimi kemiriyordu bu arzu. Sokakta, kahvede, az çok saldırgan, meymenetsiz, zevzek kişilerin kavga ettikleri her yerde. Ama dayak korkusundan ve özellikle de dayağa eşlik eden utanç yüzünden buna asla cesaret edemezdim. Ama bu sefer elime geçen, önüme çıkıvermiş bu fırsat dayanılmaz ölçüde kışkırtıcıydı. "Defolup gidiyor musun, gitmiyor musun?" dedim. Sırf onu biraz daha tahrik etmek, tam kıvamına getirmek için. Onunla böyle konuşabileceğim hiç aklına gelmemişti. Sırıtmaya başladı. Olabildiğince sinir bozucu bir şekilde, sanki beni pek gülünç bulup adam yerine koymazmışçasına. Pat küt, yaradana sığınıp bir eşeği sersemletecek kadar okkalı bir çift tokat patlattım suratına. Karşıdaki büyük pembe divanın üstüne kapaklandı, yüzü duvara dönük, başı kollarının arasında. Kesik kesik soluyor ve fazla sopa yemiş bir köpek yavrusu gibi inliyordu. Sonra sanki şöyle bir düşündü ve birden ayağa fırladı, hafifçe esnek bir hareketle, ardından da başını bile çevirmeden kapıdan süzülüp gözden kayboldu. Hiçbir şey görememiştim. Hadi bakalım, işin gücün yoksa sil baştan. Gel gelelim, biz ne yaparsak yapalım o hepimizi suya götürüp susuz getirtebilecek çaptaydı. Nasıl mı? İşte gidip o sevgili Robinson'ı görmeyi de başarmıştı sonunda, hem de gönlünce. Onları birlikte ilk yakalayan Parapin oldu. Doğu istasyonunun karşısındaki bir kahvenin taraçasına kurulmuşlardı. Ben zaten buluştuklarını epeydir tahmin ediyordum aslında. Ancak onların o ilişkileriyle artık hiç ilgilenmiyor görünmeyi yeğlemiştim. Üstüme vazife değildi yani. Tımarhanedeki görevlerini layıkıyla yerine getiriyordu. Hem de gayet başarılı bir şekilde, felçliler koğuşunda bayağı ağır bir işti üstelik. Onları iyice temizlemek, kurulamak, çamaşırlarını değiştirmek, onlarla çene çalıp salyalarıyla uğraşmak. Ondan daha fazlasını istemeye de hakkımız yoktu. Eğer onu Paris'e alışverişe yolladığım hafta sonlarını değerlendirip biricik madeloncuğuyla görüşmek istiyorsa bu onun bileceği işti. Gel gelelim, o tokat hadisesinden sonra biz onu, yani Madelon'u, bir daha hiç görmemiştik Vingus-sur-Seine'de. Ama sanırım o günden sonra kız Robinson'a hakkımda epey boktan şeyler anlatmış olmalıydı. Artık Toulouse'dan bile hiç söz etmiyordum Robinson'a. Sanki o olup bitenler hiç yaşanmamış gibi. Bir 6 ay daha böyle geçti. İte kaka, sonra personelde doğan bir boşluk nedeniyle masaj işlerinden iyi anlayan bir hemşire bulmamız gerektiği ortaya çıktı. Bizimki haber dahi vermeden kocaya kaçmıştı. Bu işe bir sürü güzel kız talip oldu ve ilanımız yayınlanır yayınlanmaz Wingy'ye sökün eden her milletten bunca sağlam yapılı haspa arasından seçim yapmakta bayağı zorlandık. En sonunda Sophie adında bir Slovak kızla karar verdik. İtiraf etmek gerekirse teninin, rahat ve sevecen duruşunun, her tarafından sağlık fışkırıyor olmasının cazibesine dayanamamıştık. Bu Sophie çok az Fransızca biliyordu. Ancak ben de kendi hesabıma hiç gecikmeden ona dil dersleri vermeye talip oldum. Asgari nezaket gereği. Üstelik onunla bu taptaze temas bana eğitim konusunda yepyeni bir şevk verdi. Oysa bariton beni bu işten soğutmak için elinden geleni yapmıştı. Ders almasını bilmemek diye buna denir işte. Ama o ne körpelikti öyle. Ne coşku, ne müthiş kaslar, ne güzel bahane, lastik gibi dipdiri, inanılmaz sürprizlerle dolu. Aşırı derecede batılı tarzdaki sohbetleri genellikle berbat eden o sahte ya da gerçek utangaçlıkların zerresi dahi lekelemiyordu bu güzelliği. Kendi hesabıma ve doğruyu söylemek gerekirse gözümü ondan ayıramıyordum. Tek tek bütün kasları anatomik gruplar halinde elden geçiriyordum. Kas tepeciklerini izleyerek karış karış, bu yoğunlaşmış ama aynı zamanda da ince demetler halinde ellediğinizde sırasıyla hep kaypak, hem de her şeye elverişli zindeliğin peşinden gitmekten kendimi alamıyordum. Diri, rahat, mucizevi kadife gibi bir cildin altında. O inkar edilemez, fizyolojik, kıyaslamalı, büyük ahengin, yaşayan zevklerin çağı henüz gelmedi. Beden henüz bir tanrıçadır, benim utanılası ellerim tarafından mıncıklanan. Namuslu bir adamın elleri bunlar, o meçhul papazınkiler. Önce ahiretten ve kelamdan izin almak gerek, ne leş kokulu bir merasim merakı bu. Görgülü erkek dediğin işini görmeyi ancak kalın bir simgeler tabakasının pisliğine bulanmış ve sapına kadar artistik dışkılarla köpüklenip korunmuş bir vaziyette gider. Ardından ne gelirse gelsin, iyi iş. Aslında bayağı tasarruf sayılmalı sadece anımsamalarla tahrik olmak. Anımsamalara sahip olabilirseniz satın alıp ömrü billah elde tutabilirsiniz anımsamaları. Hem de en güzellerini, en muhteşemlerini. Yaşamın kendisi biraz daha karmaşıktır elbette. İnsan çeşitlerinkini özellikle. Korkunç bir macera. Bundan daha umutsuzu zor bulunur. Bu korkusuz biçim merakının yanında kokain alışkanlığı bile istasyon şefi avuntusu düzeyinde kalır. Ama iyisi mi biz Sophie'mize dönelim. O nazlı, ürkek ve şüpheli müessesemizde onun varlığı bile tek başına bir pervasızlık örneği gibi duruyordu. Bir süre birlikte yaşadıktan sonra onun hemşirelerimiz arasında yer almasından hala hoşnuttuk elbette. Ancak yine de günün birinde o sonsuz önlemlerimizin dengesini alt üst etmesinden ya da sadece bir sabah uyandığında bir anda bizim sefil gerçekliğimizin bilincine varmasından korkmadan da edemiyorduk. Kokuşmuş koyu vermişliğimizin ne boyutlara ulaştığından henüz haberdar değildi Sophie. Bizler bir tutunamayanlar güruhuyduk. Onu hayranlıkla izliyorduk. Yani başımızdaki o hayat dolu duruşu, yerinden kalkıp yalın bir biçimde soframıza gelişi, gidişi bile yetiyordu bize. Bizi büyülüyordu. Üstelik bu son derece basit hareketleri her yapışında hem apışıp kalıyor hem de sevinçten dört köşe oluyorduk. Sırf onun bu derece güzel ve bizden kat kat daha gamsız oluşunu hayranlıkla izlemek bile bize şiirsellikte yeni aşamalar kaydettiriyor gibiydi. Onun yaşamı bizimkinden bambaşka kaynaklardan besleniyordu. Daima süregendi, bizimkiler yavaş yavaş. Saçından ayak bileklerine kadar ona can katan bu aynı anda neşeli, keskin ve yumuşak güç bize bir yandan da huzursuzluk veriyor, tedirgin ediyordu, çok hoş biçimde elbette ama tedirgin ediyordu, işin doğrusu bu. İçgüdülerimizin keyfi yerine geldiğinde derhal bu dünyanın gerçekleri hakkındaki hırçın bilincimiz devreye girip bizi bu keyiften uzak tutmaya çalışıyordu. Bilgi hep orada bir köşede duruyordu, o özünde korkak, varoluşun mahzenine gizlenmiş, hem alışkanlık hem de tecrübe gereği daima en kötü ihtimallere boyun eğmiş haliyle. Sophie, Amerikalı kadınlarda sıkça rastlanan, neredeyse alışılagelmiş o kanatlı, esnek ve keskin hareketlere sahipti. Gelecek vadeden büyük varlıkların hareketleri, gözü yükseklerde, kuş gibi yaşam tarafından sırtlanarak yepyeni türde maceralara taşınan, rotasını sonsuzluğa çevirmiş, neşe dolu sevecen üç direkli bir yelkenli. Bu cazibe meselelerinde genelde çok da lirik takılmayan Parapin bile onun odadan her çıkışında kendi kendine gülümsüyordu ağzı kulaklarında. Sırf onu seyretmek bile insanın ruhuna iyi geliyordu. Özellikle de hayli arzulu duran benimkine doğrusunu söylemek gerekirse. Onu yani Sophie'yi fenersiz yakalayabilmek, fiyakasını bozmak, benim üzerimde edindiği o bir nevi iktidar ve prestiji elinden almak, onu biraz aşağı çekmek, yani sonuçta onu kendi soysuz ölçülerimize uygun şekilde insanileştirmek amacıyla o uyurken odasına dalıyordum. İşte o zaman bambaşka bir manzara sergiliyordu Sophie. Çok daha tanıdık gelen ancak yine de şaşırtıcı bir yönüyle de rahatlatıcı. Havası sönmüş, üstü başı neredeyse tamamen açılmış, yatağın üzerinde çaprazlama yatmış, kalçalar sere serpe, teni gevşek ve terli, yorgunlukla yüzleşir vaziyette. Bedeninin derinliklerinde uykuya didişiyordu Sophie. Bu yüzden de horluyordu. Onu erişebilir olarak gördüğüm biricik an buydu. Artık büyü yok, dalga geçme de yok, iş ciddi. Varoluşun sanki ötesine geçmiş ha babam de babam uğraşıyordu. Oradan hala yaşam kırıntıları koparabilmek amacıyla. İşte o anlarda hayli açgözlü oluyordu. Hatta bu konuda bir türlü durmasını bilemediği için ayyaş dahi denilebilir. Kıçında pirelerin uçuştuğu o seanslardan sonraki hali de görülmeye değerdi. Hala yüzü şiş, pembe cildinin altında organları mahmurluklarını bir türlü atamamış. İşte o an herkes gibi komik ve gülünç oluyordu. Hala mutlu mutlu sallanıyordu dakikalarca. Derken gün ışığı olduğu gibi üstüne düşüyordu ve fazla iri bir bulutun geçişinden sonra olduğu gibi yeniden canlanıp havalanıyordu. Heybetli özgürlüğüne kavuşmuş. İşte bütün bunlar düzülebilir nitelikteydi. Maddenin yaşama dönüştüğü o ana dokunabilmek ne de keyiflidir. İşte o zaman insanların önünde açılan o sonsuz enginliğin seviyesine çıkarıveriyorsunuz. O hızla oh ve yine oh diyorsunuz. Üstüne çıkıp elinizden geldiği kadar doyuma ulaşıyorsunuz. Sonrası da kocaman bir çöl gibi. Bizlerin, yani patrondan çok dostları olan bizlerin arasında onunla en içli dışlı olanı sanırım bendim. Örneğin beni düzenli olarak, orası kesin, zır deliler koğuşunun hasta bakıcısıyla aldatıyordu. Eski bir itfaiyeciydi adam. Sanki bunu benim iyiliğim için yaptığını söylüyordu. Beni fazla yormamak adına. Yürütmek zorunda olduğum ve onun doğasının aşırılıklarıyla pek de uyuşmayan düşünsel etkinliklerimi baltalamasın diye. Yani tamamen benim iyiliğimi düşünerek beni hijyenik şekilde boynuzluyordu. Ne diyeyim? Sonuçta bütün bunlar beni olsa olsa mutlu edebilirdi. Ancak eğer Madelon hikayesi vicdanımı sızlatmaya devam etmeseydi. Günün birinde Sophie'ye her şeyi anlattım, bakalım ne diyecek diye. Bu sıkıntılarımı ona anlatmak beni bir ölçüde rahatlatmıştı. Gerçekten de bıkmıştım artık. Onların o mutsuz aşklarından kaynaklanan tüm o sonu gelmeyen kavgalardan ve husumetten. Sophie de bu konuda benimle tamamen hemfikirdi. O şöyle düşünüyordu. Robinson'la benim bir zamanlar olduğumuz kadar yakın dost olunca ne yapıp edip hep beraber paşa paşa barışmalıymış, hem de en kısa sürede, işte bu kadar basit. Bu onun gönlünden kopan bir öğüttü. Orta Avrupa'da çok vardı böyle gönlü bol olanlardan. Ancak Sophie buralıların huylarından ve tepkilerinden pek haberdar değildi. Ne kadar iyi niyetli olursa olsun beni tümüyle yanlış yönlendiriyordu. Onun yanıldığının farkına varmıştım varmasına, ama iş işten geçtikten sonra. Madelon'la yeniden görüşmelisin diye tavsiye etti bana. Bana anlattıklarına bakılırsa özünde iyi bir kız olsa gerek. Ama işte sen, onu kışkırttın ve ona karşı son derece kabaca ve iğrenç davrandın. Ona bir özür borçlusun. Hatta olanları unutması için ona bir hediye dahi almalısın. Onun ülkesinde bu işler böyle hallediliyormuş. Yani sonuç olarak bana önerdikleri çok nazikçe girişimlerdi kuşkusuz, ama pek de pratik değil. Onun o tavsiyelerine uydum. Çünkü her şey bir tarafa, tüm bu merasimlerin, diplomatik manevraların ve çalımların ardından ufukta bir dörtlü grup olanağını görüyordum ve doğrusu böyle bir şey son derece şenlikli olurdu. Hatta hayatımıza renk katardı. Biraz utanıp sıkılarak da olsa belirtmeliyim ki olayların akışının ve yaşın etkisiyle dostluğum giderek sinsice erotik bir niteliğe bürünüyordu. İhanet. Bu gibi durumlarda Sophie istemeden de olsa ona ihanet etmeme yardımcı oluyordu. Bu derece meraklı olduğuna göre kesinlikle tehlikeden de hoşlanıyor olmalıydı Sophie. Çok iyi huylu biriydi o. Katiyen öyle yüzüne baksan kızarır tiplerden değildi ve yaşamın önüne serdiği fırsatları asla küçümsemez, ilkesel olarak da onlara kuşkuyla yaklaşmazdı. Tam bana göre. Hatta daha bile öteye gidiyordu. Belden aşağı eğlencelere değişik unsurlar eklemesinin gerekliliğini de kavrayabiliyordu. Maceraya yatkınlık, kabul etmek gerekir ki kadınlarda olağanüstü az rastlanır bir özellikti. Mal meydanda çok iyi bir tercih yapmıştık. Onun, yani Madelon'un fiziği hakkında ona bir iki ayrıntı verebilmemi isterdi doğal olarak. Mahrem bir ortamdayken bir Fransız kadının yanında beceriksiz görünmekten korkuyordu. Özellikle de yurt dışında Fransız kadınlara bu alanda ustalık atfediliyor olması nedeniyle. Buna ek olarak bir de Robinson'a katlanma meselesine gelince bunu sırf benim hatırım için yapmaya razıydı. Robinson onu hiç heyecanlandırmıyormuş, öyle diyordu, ama sonuç olarak anlaşmıştık. Önemli olan da buydu. Pekala. Robinson'a genel barışıma projelerimi çınlatmak için biraz bekledim. İyi bir fırsat denk düşsün diye. Bir sabah muhasebede tıbbi müşahede notlarını büyük kayıt defterine çekmekte olduğu sırada böyle bir denemede bulunmak için uygun zamanın gelmiş olduğuna karar verdim ve onu yaptığı işten alıkoyarak şiddet dolu yakın geçmişimizi unutmak adına doğrudan doğruya Madelon nezdinde bir girişimde bulunmam konusunda ne düşündüğünü sordum. Aynı zamanda da bu vesileyle Madelon'a yeni kız arkadaşım Sophie'yi tanıştırmanın uygun olup olmayacağını. Son olarak artık dostça yüzleşip tüm sorunları tatlıya bağlamanın zamanının onun açısından da gelip gelmediğini sordum. Önce biraz tereddüt etti, gözümden kaçmadı bu. Sonra da bunda bir sakınca görmediğini söyledi. Ama pek de hevesli gibi bir hali yoktu. Aslında bana öyle geliyor ki Madelon bir bahane bulup kendisiyle yeniden görüşmeye kalkışacağımı tahmin ettiğini ona önceden haber vermişti. Kızım Virginia'ya geldiği günkü tokat hadisesine gelince bu konuda hiç renk vermedim. Oracıkta azar işitmeyi ve herkesin önünde beni ayılıkla suçlaması tehlikesini göze almam söz konusu değildi. Çünkü ne kadar dost olursak olalım hem de çok uzun süredir bu müessesede ne de olsa o benim emirlerim altındaydı. Önce disiplin gelir. Bu girişime benzer şeyi Ocak ayında yapmak iyi fikirdi doğrusu. Bir pazar günü hep beraber Paris'te buluşmayı kararlaştırdık. Çünkü her şeyden önce böylesi daha elverişliydi. Sonra da birlikte sinemaya gidecektik. Hatta belki de önce Batignol'daki Panayır'a bir ara uğrayarak işe oradan başlayabilirdik. Eğer tabii hava çok soğuk değilse. Çünkü Robinson onu Batignol Panayır'a götüreceğine dair söz vermişmiş. Kız yani Madelon meğerse Panayır'lara bayılırmış. Robinson söyledi bunu bana. İyi denk düşmüştü. İlk kez yeniden buluşmamızın bir panayır vesilesiyle olması çok daha iyiydi. Panayır demiştik, şenlik olsun istemiştik, oldu da. Hem de nasıl? Kafamıza kafamıza, bam ve bum ve bir daha bum. Dön baba dön, al götür beni, salla beni. Hep beraber kendimizi hengamenin ortasında bulduk. Her yer ışıl ışıl, her yer gümbür gümbür ve daha ne gerekiyorsa. Haydi bakalım, döktürün becerilerinizi, sınayın cesaretinizi, çınlatın kahkahalarınızı. Zırt! Herkes kuşandığı pardesüsünün içinde hava atmaya çalışıp yırtık görünmek istiyordu. Genelde başka yerlerde, çok daha pahalı başka yerlerde. İngilizce'de dendiği gibi expensive yerlerde eğlenmeye alışık olduğunu insanlara göstermek istercesine biraz da mesafeli duruyordu. Hem eğlence konusunda fazla cömert davranıp ertesi gün, hatta belki de bütün bir hafta boyunca buna pişman olmanın yıldırıcı korkusuna, hem o da az aşağılayıcı olmayan dondurucu karayele karşın neşe saçan şamatacı havalar takınmaya özen gösteriyorduk. Atlı karıncadan bangır bangır müzik sesi yükseliyordu döne döne. O Faust valsini kusmayı bir türlü beceremiyordu şu atlı karınca ama elinden geleni de yapıyordu. Ampullerden oluşan o binlerce ışıklı turtasıyla fır dönen yuvarlak çatısının çevresinde bir inip bir çıkıyordu vals. Pek de pratik sayılmazdı. Orgun çıkardığı müzik karnındaki borulardan sakattı. Kos helvası ister misiniz yoksa atış standını mı yeğlersiniz? Siz seçin. Aramızda atışta en ustamız şapkası alnının üstüne kıvrılmış Madelon. Bak diyor Robinson'a, gördün mü benim elim titremiyor işte. Oysa az içmedik. Konuşmalar tam olarak ne tür bir havada seyrediyordu anlayın işte. Lokantadan yeni çıkmıştık. Bir tane daha. Madelon şampanya şişesini kazanmayı başardı. Dan ve Dun, tam 12'den. Bunun üzerine çarpışan arabalarda bana yetişemeyeceğine dair Madelon'la ciddi ciddi bahse tutuşuyordum. Hodri Meydan diye yanıtlıyor beni tam istim üstünde. Herkes arabasına binsin ve hop. Kabul ettiğine pek seviniyorum. Ona yakınlaşmanın bir yolu bu. Sophie hiç kıskanmıyor, bir bildiği var elbet.